Ayrım 17.
Durum çok korkunç bir hal alıyordu. 100 bin kişilik Yunan ordusu bütün mühimmatı ve levazımıyla Ankara'ya gelmek istiyordu. Hatta Ankara'da bazı İngiliz zabitlerine ziyafet vereceklerini söyleyerek onları davet etmişlerdi. Türk ordusu 25 bin kişilikti. Henüz bir mağlubiyet geçirmişti. Ateş kuvveti Yunanlıların yarısından azdı. Nakil vasıtaları çok kıttı. Silahları değerce düşüktü. Bu son teşebbüstü. Ya son bir taarruza geçmek ya da mahvolup gitmek gerçeğiyle karşı karşıyaydık. Fakat bizler o günü görmeyecektik. İşte garip bir surette ben denilen şeyin tamamen milletin içine karışmış olduğunu en fazla o zaman hissettim. Millet göçerse ben de onlarla beraber gitmek istiyordum. Bence kendimin bir küçük parça olmamın hiçbir önemi yoktu. 16 Ağustos'ta Mustafa Kemal Paşa'ya telgraf çekerek gönüllü olmak istediğimi yazdım. Beni Garp cephesine tayin eden bir cevap aldım. Sureti aşağıdadır. Halide Edip Hanımefendi Hazretlerine. Aceledir. Garp cephesi. Ordu safları arasında vatanımızın müdafasına fiilen iştirak yani katılım için şiddetli arzu ile vuku bulan yani yapılan müracaatı vatanperveraneleri yani vatanseverce başvuruları orduca memnuniyetle telakki olundu yani kabul edildi. Hizmeti fiiliyeyi askeriyeye yani askerlik hizmetine kabul ve Garp cephesine memur edildiğinizi tebliğ ederim. Keyfiyet yani durum cephe kumandanlığına da şiar kılındı yani bildirildi. İlk vasıta ile cephede karargahına müracaat ve oradan vazifenizin telakki buyurulması rica olunur. F.I. 18.8.37 Başkumandan Mustafa Kemal 10. Sakarya. Cephenin karargahı gizli tutulduğundan nereye gideceğimi bilmiyordum. Mallı istasyonunda trenden indim, bana cepheye gitmekte olan bir genç yüzbaşı refakat ediyordu. Şimdi artık Ankara'dan Sarıköy'e kadar küçük bir saha Türklerin elinde kalmıştı. Kömür hemen hemen hiç yok gibiydi. Hemen yalnız askerlerin ihtiyacı için kullanılan trenler odunla işliyordu. Vagonlar hep üçüncü ve çok eskiydiler. Oturacak yerler hep tahta, pencereler kırıktı. Her yer tahta kurusuyla doluydu. Her istasyonda orduya katılacak olanlar geliyor, istasyonda kadınlar arkalarından koşuşarak ağlıyorlardı. Dişsiz bir ihtiyar kadının açık ağzından çıkan iniltileri hala duyar gibiyim. Trendeki erkekler birbirleriyle konuşuyor, nereli olduklarını soruyorlardı. İçlerindeki büyük kudrete rağmen pek de ümitli görünmüyorlardı. Ümidi yalnız tanınmamış genç zabitten alabiliyordunuz. Evet, bu ateşle imtihanın son safhasıydı. Mallı'ya gelmeden önceki istasyondayken ay doğdu. Sol tarafta gayet muntazam küçük bir süvari birliği gidiyordu. At nallarının akisleri kulağımıza geliyordu. İki adam benim kırık pencereye tırmanarak ellerini uzattılar. ''Ne istiyorsunuz hemşeriler?'' diye sorduğum zaman, ''Biz Nazım Bey'in fırkasındanız, senin elini öpmeye geldik.'' diyorlar. İkisi de elimi öptükten sonra ben de onlara başarı diliyorum. Bir çaresini bulup şehit Nazım'a askerlerinin bu sonsuz muhabbetini bildirmek isterdim. Mallı istasyonda genç yüzbaşı geldi kapımı açtı. Aşağıda mutlak bir sükutla oturup bekleyen bir hayli asker vardı. Kısa boylu bir asker bana doğru gelerek İsmet Paşa'nın yaveri olduğunu ve paşanın arabasını gönderdiğini söyledi. Atımla seyisim yanımda olmakla beraber hiç ses çıkarmadan itaatle onu takip ettim. Evet, asker artık bir fert değil, ordu birliğinin bir noktasından ibaretti. Anadolu'nun çorak topraklarını istila eden insan selinin bir parçası. Sessiz, sarı bir boşluk. Tek ses arada bir kulağınıza gelen at nallarından ibaret. Nihayet toprak yığınlarına ve sırtlarına doğru gitmiştik. Yüzbaşıdan karargahın nerede olduğunu sorduğum zaman Alagöz köyünün yanında bu sırtların arkasında küçük bir vadide olduğunu söyledi. Nihayet otomobil dar bir yoldan geçti. Uzaktan çoban köpeklerin havlaması işitiliyor ve yer yer birer kocaman ateş böceği gibi ışıkları yanan çadırlar görünüyordu. Köyde ahşap bir evin önünde durduk. İki süngülü asker kapıda nöbet bekliyordu. Açık kapıdan zeminleri toprak iki oda ve orada çalışan zabitler görünüyordu. Evin ikinci ve son katına çıktığım zaman kaymakam Tevfik beni köşesinde kocaman bir masa ve yanında bir portatif karyola bulunan odaya götürdü. Burası İsmet Paşa'nın odasıydı. Ayakta bir binbaşı ile konuşuyordu. Genç binbaşı odadan çıkınca bana döndü, bir tahta iskemle gösterdi. Artık benim ordumda bir nefersin dedi. Ben de çok askerce bir tavır aldım. Evet paşam dedim. Bana küçük bir odalı bir ev vereceklerini ve bir de nefer bulacaklarını söyledikten sonra başkumandanı ziyaret ettiniz mi diye sordu. Hayır paşam dedim. Şimdi hemen gitmelisiniz, sizi bekliyor. Döner dönmez sizi vazifenize tayin edeceğim dedi. Yine bir zabit beni Mustafa Kemal Paşa'nın karargahına götürdü. Solda toprak yığınlarının altında birkaç evin ışığı yanıyordu. Bir tek ses karanlıktan geliyordu. O da telefon servisini yapan bir askerin. İnler katrancı, inler katrancı diye bir köyle muhaberesiydi. Sağ taraf bir çukur, içinden su geçiyor. Arkasında üç ev daha var. Bu evlerin arkasında yine ışıkları yanan çadırlar, uzun ve sivri bir direk, telsiz tesisatı. Köy yolları karanlık, çamur içinde. Ay batmış, gece yarısı oluyor. Küçük bir tahta köprüyü geçerek öbür taraftaki eve gittik. Mustafa Kemal Paşa'nın muhafızları kapıda. Onlardan biri beni yukarıya çıkardı. Paşa'nın yaveri Yüzbaşı Muzaffer Bey beni paşanın odasına götürdü. Çok aydınlık ve tek lüks lambası olan bir Anadolu odası. Mustafa Kemal Paşa oturduğu koltuktan güçlükle kalkmaya çalıştı. Çünkü kaburga kemikleri hala ağrılar içindeydi. Yanında Mustafa Kemal Paşa'nın ikiz kardeşiymiş gibi kendisine benzeyen bir miralay, yani alay kumandanı, ayakta duruyor. Mustafa Kemal Paşa'ya doğru kalbimdeki mutlak bir hürmetle gittim. O mütevazi odada bütün gençliğin bir millet yaşasın diye ölmeyi göze alan kararını temsil ediyordu. Ne saray, ne şöhret, ne de herhangi bir kudret onun o odadaki büyüklüğüne yaklaşamaz. Gittim elini öptüm. Safa geldiniz hanımefendi dedikten sonra yanındaki zabiti Miralay Arif diye takdim etti. Tasavvur edilemeyecek derecede paşaya benziyordu. Zahiri, yani görünüşteki nezaketine rağmen benim orada olmamdan memnun değildi. Dipnot. Sonradan öğrendiğime göre beni çizmelerim ve asker elbisemle çok fazla genç bulmuş ve orduya bu yaşta gelmenin doğru olmayacağını bir zabite söylemişti. O da benim hemen hemen orta yaşlı bir kadın olduğumu söylemişti. Bunun üzerine Miralay bana karşı çok daha samimi bir vaziyet almaya başlamıştı. Yazarın notu. Mustafa Kemal Paşa ben oturduktan sonra Ankara hakkında havadis sordu. Aynı zamanda tahta masanın üzerindeki bir haritaya eğilerek durumu 4 yaşında bir çocuğun anlayabileceği kadar açık ve sade bir ifade ile anlattı. İşte Sakarya kıvrılarak gidiyor. Etrafına bir takım toplu iğneler üzerinde kırmızı ve mavi kağıtlar konulmuş. Bir kelebeğe benzeyen iğneler. Eğer askeri durum hakkındaki duygularımı Mustafa Kemal Paşa'ya söylesem mutlaka gülerdi. Yunan ordusu kocaman bir canavar gibi Ankara'ya yaklaşmış görünüyordu. Buna muvazi olarak, yani paralel olarak Sakarya'nın doğusunda Türk ordusu da kıvrılarak bu canavarın Ankara'yı yutmasına mani olmaya çalışıyordu. Siyah canavar o kadar kocamandı ki insana yeis veriyordu. Eğer Ankara'ya gider de bizi geride bırakırsa ne yaparız diye sordum. Korkunç bir kaplan gibi güldü. Bon voyage monsieur derim. Yani iyi yolculuklar baylar. Arkalarından vurarak onları Anadolu'nun boşluğunda mahvederim. Ben ayağa kalkarak İsmet Paşa'ya gidip sizinle görüştüğümü bildireceğim dediğim zaman ilk defa olarak tabii bir gülüşle güldü. Yeriniz rahat mı diye sorduktan sonra akşamları kendi masasında yemek yememi söyledi. İsmet Paşa, Miralay Arif ve yaverleri de orada yemek yiyorlardı. Sakarya Savaşı sırasında Mustafa Kemal Paşa'nın hususiyeti bambaşkaydı. Zaferden emin, aksi takdirde bütün arkadaşlarıyla beraber ölmeye hazır görünüyordu. Döndüğüm zaman İsmet Paşa beni 1. şubeye, orada insana en çok ihtiyaç olduğu için memur ettiğini söyledi. Benim şefim orada gördüğüm binbaşı olacaktı. Garnizon kumandanı beni eve götürdü. Evin iki odası vardı. Bir tanesinde neferim portatif karyolamı kurmuş, elinde bir lamba beni bekliyordu. Uzun boylu, üstü başı ve ayakkabıları paramparça bir adamdı. İçinde bana karşı bir kardeş himayesi olduğunu sezdim. Selam vererek, battaniyemi getirip kapınızın dışında yatayım mı efendim diye sordu. Garnizon kumandanından izin aldıktan sonra yatabilirsin dedim. Garnizon kumandanı, Edip kızı Halide, karargah erlerinden diye adımı, yaşımı tespit ettikten sonra neferimin yiyeceğimi buraya getireceğini, saat 10'da karargaha gitmem gerektiğini, bütün gece çalışıp gündüzleri yatıldığını söyledikten sonra ayrıldı. Benim nefer bana İstanbul'dan gelen genç bir zabit muamelesi yapıyordu. Çayımı saat 8'de getirmesini söyledim. Adı Ali Rıza idi. Nihayet bu dar odada alçak tavanın altında yapayalnızdım. Odanın beyaz perdeli küçük bir penceresi vardı. Bütün gece dev kadar büyük arılar vızıldıyormuş gibi ateş sesleri duydum durdum. Beyaz perdenin arkasındaki demir parmaklıkların arasından dışarıdaki ağaçların gölgesini görüyordum. Ali Rıza çayımı getirdiği zaman o gece ateş olup olmadığını sorunca Yunan uçaklarının Mallı istasyonuna her zamanki gibi hücum etmiş olduklarını söyledi. Karargaha gittiğim vakit çalışacağım odadaki zabitler henüz uyanmış oldukları için kaymakam Tevfik'in odasına girdim. Ben 1. şubenin bir kısmında bulunan binbaşı Kemal'in emrinde çalışacaktım. Kemalettin Sami Bey'le karıştırılmamalıdır. Bu genç adamın vücudunda 9 yarası varmış. Mektepten çıktığı günden itibaren her dövüşe girip çıkmış, inkılap taraftarı ve militarizm aleyhtarı olduğu için de büyüklerince pek sevilmiyormuş. Bu odanın duvarları da yataklarla doluydu. Orta yerdeki büyük tahta masanın etrafına sıkışmış zabitler yazı yazıyorlardı. Binbaşı Kemal beni onların arasına sıkıştırarak vazifemi söyledi. Her gün muhtelif fırkaların insan, mühimmat ve silah bakımlarından kuvvetini tespit edecek not alacaktım. Böyle bir raporu hazırlamak öyle sanıldığı kadar kolay değildi. Gündüz de yanan lambanın altında çalışıyordum. Benden başka da orada sigara içen yoktu. Öğle yemeğini kaymakam Tevfik ve birkaç zabitle yedim. İkinci şubede pek fazla iş yoktu. Ona binbaşı Tahsin'e Yusuf Akşura Bey yardım ediyorlardı. Ben boş vakitlerimde onlara da yardım etmeyi vaat ettim. Bu sayede ordunun en cesur ve kabiliyetli zabitlerinden biri olan binbaşı Muharrem'i tanıdım. Anlaşılan Miralay Arif'in 11. fırkasında çalışmıştı. Miralay Arif'in fırkası lağvolunmuş fakat kendisi Mustafa Kemal Paşa'nın eski arkadaşı olduğu için askeri kabineye alınmıştı. Miralay Arif'i çok içki içiyormuş diye tenkit ediyorlardı. Mustafa Kemal Paşa da bu tenkitte kendisine de bir ima olduğunu sezmiş. Herhalde fırkasından çekildikten sonra da bir kurmay olarak hizmeti çok büyük olmuştu. Genç zabitlerden biri Miralay Arif hakkında fikrimi sorduğu zaman akıllı bir adam göründüğünü söyledim ve benim yanımda tenkit edilecek tek kelime bile söylememiş olduğunu anlattım. O akşam yemekten sonra Miralay Arif ile beraber Mustafa Kemal Paşa'nın odasında oturduk ve sabahın 5'ine kadar zabitler durmadan raporlarını getirdiler. Arada bir İsmet Paşa geliyor, yorgun bir halde bir tahta sandalyenin üstünde uyuklayakalıyordu. Mustafa Kemal Paşa daima askeri meseleler üzerine duruyor, harita üstündeki kırmızılı mavili iğneleri oradan oraya götürerek askeri harekatı tanzim ediyordu, yani düzenliyordu. Bu bana çocukluğumuzda çaylak yavrumu kapamazsın ya oyununu hatırlattı. Bana Mustafa Kemal Paşa yavrularını muhafaza eden bir tavuk ve Papulas da Yunan tarafında bir çaylak gibi görünüyordu. Mustafa Kemal Paşa topçu kuvvetlerini, mühimmatı ve asker azlığını düşünüyordu. Biz Yunanlara karşı ancak 1/3 kuvvetteydik. Bu Sakarya Vadisi'nde Türkler tarafından alınıp verilen 7'den fazla küçük mevzi vardı. Mustafa Kemal Paşa Çanakkale'de 11 bin kişiyi bir hücumda nasıl yok etmiş olduğunu düşünerek o günlere hasret çekiyordu. Her akşam binbaşı Kemal yahut ben kuvvetlerimizin listesini ona götürüyorduk. Mustafa Kemal Paşa'nın teferruat yani ayrıntı hakkındaki bilgisi beni hayrete sokmuştu. Bir gün bir rakamın yanlış olduğunu derhal fark etti. Bana bu rakamın binbaşı Kemal tarafından verilmiş olduğunu söylediğim zaman ona sordu. O da çok mert bir tavırla yanlışını itiraf etti. Sakarya Savaşı'nda Refet Paşa'nın milli müdafaanın başı sıfatıyla ne kadar mühim bir hizmette bulunmuş olduğunu anladım. Sakarya ordusuna cephane, mühimmat ve insan göndermek için memleketin her tarafını arar tarardı. Gerçi Sakarya Savaşı'nın başında 25 bin tüfek ve insan var idiyse de bunlardan 16 bin kişiyi kaybetmiştik. Halbuki savaşın sonunda kuvvetimiz 40 bine çıkmıştı. Erkan-ı Harbiye'nin yani Genelkurmay'ın başında olan Fevzi Paşa da ordunun zaferini insan ve mühimmat bakımından Refet Paşa'ya borçlu olduğumuzu söylerdi. Fakat Refet Paşa'nın kendisi bütün bu zaferin köylü kadınların marifeti olduğunu, yayan yürüyerek orduya yardım ettiklerini söylerdi. Mustafa Kemal Paşa yemeklerden sonra muhtelif konular üzerinde konuşurdu. Bazen yenilirsek Sivas'a çekileceğimizi söylerdi. Fakat bunu nadiren söylediği zaman Miralay Arif de ben de müteessir olurduk. Miralay Arif daima bu memlekette hayatın kıymetli olmadığını, ölüme gönderecek sayıda insan bulunduğunu söylerdi. Miralay Arif hayatını tamamen orduda geçirmişti. Nadiren konuşurdu. Konuştuğu zaman ya Almanya'daki günlerinden bahseder ya savaş meselelerine temas eder, gayet realistçe konuşurdu. İnsan tarafını ihtiyar hizmetçisi Ayşe Hanım'dan ve boz ayısından bahsettiği zaman hissederdiniz. Bu ayıyı Pazarcık ormanlarında yavru iken bulmuş ve yanına almıştı. Dişlerini çıkartmış, onunla daima güreş edermiş. Aylarca bu ayı güreşinden mahrum olmak ona güç geliyordu. Bu ayıyı yenecek kimse olmadığını söylerdi. Ayının Ayşe Hanım'la güreş edip etmediğini sorduğum zaman Bozoğlan'ın bu kadına karşı bir evlat gibi davrandığını anlatırdı. Anlaşılan en büyük zevki bu ayı ile güreş etmekti. Bozoğlan'ı Mustafa Kemal Paşa'nın bahçesinde birkaç ay sonra gördüm. En çok sevdiği armuttu. Koskocaman ve korkunç bir mahluktu. Uzattığım armutu alıp yedi fakat benimle güreş etmeye kalkmadı. 25 Ağustos'ta savaş başladı. İlk günleri Yunanlar yer kazanıyordu. Ufak tepeleri birer birer ele geçiriyorlardı. Bu tepeler askeri bakımdan çok önemliydiler. Mustafa Kemal Paşa onların Çal Tepesi'ni işgal edinceye kadar korkulacak bir şey olmadığını, fakat Haymana'ya girerlerse bizim de kapana tutulacağımızı söyledi. Ben, Yusuf Akçura ve Binbaşı Ali Bey ile karargâhtan Alagöz Tepesi'ne çıkarak savaşı seyrettik. Yunan uçakları uçuşup duruyorlardı. Binbaşı Ali bizim yerimizi keşfetmiş olmalarından endişe ediyordu. Bu aralık Mustafa Kemal Paşa, Refet ve İsmet Paşalar karargâhta toplanmışlardı. Alagöz Tepesi'nden aşağı doğru inen sonsuz vadiler ve toprak yığınları kırmızı mavi renklere boyanmış gibiydiler. Çal Tepesi bunların üstünde bir dev gibi yükseliyordu. Fevzi Paşa'ya Mustafa Kemal Paşa'nın evinin önünde rastladım. Beraber yürüdük ve konuştuk. O kaymakam Salih ile beraber en ön saftaydı. Onda zaferimize karşı o kadar büyük bir emniyet vardı ki bu insana ümit veriyordu. Bir hafta geçmeden Çal Tepesi düştü. Korkunç bir sükût. Mustafa Kemal Paşa sövüyor, aşağı yukarı dolaşıyor ve geri çekilme emri verip vermemekte tereddüt ediyordu. Bir zabit odaya girerek, Fevzi Paşa sizi telefonda arıyor efendim dedi. Gece yarısından sonra saat tam 2'ydi. Bana orası o gece bir tiyatro sahnesi gibi gelir. Mustafa Kemal Paşa karşıki odada telefon ediyor, ben de kapıya dayanmış dinliyorum. Sofa ayakta dimdik duran zabitlerle doluydu, herkes bekliyordu. Mustafa Kemal konuşuyor, siz misiniz Paşa Hazretleri? Ne? Vaziyet lehimize mi dediniz? Doğru anladım mı? Haymana hemen hemen işgal edilmiştir. Ne? Yunanlar kuvvetlerin sonuna gelmiş. Ricat mı edecekler? Orada duranların yüzleri ışıldıyor. Ondan sonra Mustafa Kemal Paşa geldi. Yunanlar daha ileri gitmeden önlerine göndereceği kuvveti temin için plan yapmaya başladı. Mustafa Kemal Paşa'nın gözleri o gece Dante'nin cehenneminde yananların gözleri gibi anlatılamayacak kadar acı içindeydi. Dinleniniz paşam, yatınız dedim. Hayır, haydi bir kahve daha içelim diyerek kendisine hizmet eden Ali Çavuş'a seslendi. Eğer bazen tesadüfi bir hareket bir milletin kaderini değiştirebilirse, işte Fevzi Paşa'nın telefonu böyle bir tesadüf oldu. Fevzi Paşa'nın hakkı vardı. Ertesi gün Yunanlar Haymana'ya hücum edemeyecek kadar yorgundular. Oradaki gedik bizim tarafımızdan kapatılmıştı. 4. Fırka Kumandanı Kemalettin Sami Paşa 3 Yunan fırkasıyla dövüşüyordu. Türk fırkası 1500, Yunan fırkasının her biri 3000'er kişilikti. Adeta Kemalettin Sami'nin fırkası karşısındakinin hareketine mani olmak isteyen bir dirsek gibi görünüyordu. Gece yarısı Mustafa Kemal Paşa'ya telefon ederek acı acı cephane izledi. Bütün bu aralık Fevzi Paşa Yunanlıların çekileceklerinde ısrar ediyordu. Bir sürü münakaşa oldu. İkinci şubenin işi önem kazanmıştı. Ben de o şubeye bağlandım. Bizim tarafımızdan süvari kuvvetlerinin hücum birlikleri büyük rol oynadılar. Yunan nakliyatını durduruyor, mühimmat depolarına hücum ediyor, tren yollarını bozuyorlardı. Vaktiyle Ethem'in yanından ayrılmış fakat orduya katılmamış olanlar da artık şimdi bir çete savaşına başlamışlardı. Yunan esirlerinden aldığımız bilgiye göre orduları üçte birini kaybetmişti. Genç bir Yunan esir bana dedi ki, bize her tepeye hücumda arkasında Ankara var diyorlardı. 16 gün geçti, Ankara görünmedi. Türklerin eline geçersek bize öldüreceklerini söylüyorlardı. Durmadan da makineli tüfeklerle bizi ileri sürüyorlardı. Herhalde Anadolu beyabanı korkunç sessizliğiyle Yunanların mizacına uymuyordu. Bununla beraber Sakarya'da iyi dövüştüler. Ordularının bir kısmı yerli Hristiyanlardan, yani Türk tebaalarından teşekkül etmişti. Bunlar dövüşüyorlardı çünkü tutulurlarsa vurulacaklarından emindiler. Biz teslim olanları vurmayacağımızı ilan etseydik Yunan ordusunun yarısını bize tarafımıza çekecektik. Yerli Hristiyan köyleri de çok feci durumdaydılar. Yunanlar köyleri yakıyor, hayvanları alıyor ve İzmir'e gönderiyordu. Artık Yunan ricatı ciddi bir şekil alıyordu. Yunanların 21 uçağı vardı. Bizim bir uçağımız vardı. Onun da benzine eksik, makinesi bozuktu. O günlerdeki Türk havacılarının cesaretinin derecesini anlatacak kudrette değilim. Onların sadece getirdikleri haber değil, Yunan uçaklarına ve nakliyat kollarına yaptıkları hücumlar da son derece mühimdi. Bunların arasında dünyanın muhayyilesini şaşırtacak olan bir tanesi Yüzbaşı Fazıl idi. Bir havacıya Fazıl'a ne gönderelim diye sorduğum zaman Tan gazetesini yollayın, Fazıl yalnız onu istiyor demişti. Fazıl'a Tan gazetesini yolladık. Eğer Türk savaşçıları içinde Fazıl'a insanüstü sıfatı vermek gerekirse, Sıhhat Şubesi'nin baş müfettişi Doktor Murat'a da bir insan mucizesi demek lazım gelir. O yokluk içinde hastaneler, ambulanslar yaratıyor, yaralıları öküz arabalarında taşıtıyordu. Bu vahşet ağabatta, yani vahşet diyarında esen soğuk rüzgarda kolları başları sarılı bir sürü askerin yattığını görürdünüz. Doktor Murat at üstünde dolaşırdı. Herhangi bir memlekette mevki yapabilecek bir doktordu. Çok zaman ateş altında yaraları sarar hastaları taşıtırdı. Bizim Yunanca mütercibimiz bir Türktü. Her gün Yunanların Risos Pastitis adlı günlük gazetelerinden tercümeler yapardı. Herhalde Atina'da bu Anadolu Savaşı'nın insan hayatına karşı bir kıtal, yani katliam olduğunu anlayanlar vardı. Eylül'ün 9. sabahı garnizon kumandanını evimin kapısında buldum. Bana yalnız iki battaniye ile atımı götürebileceğimi, Doktor Murat Mallı istasyonuna giderken onunla beraber gidebileceğimi söyledi. Bu bir emirdi. O gün muhitteki sevinç kötü günlerdeki yeis kadar sessizlik ve sükun içinde kendini ifade ediyordu. Karargah Polatlı'nın 10 bil ötesine kadar gitti. Mallı'da trene bindiğim zaman ilk defa hava kumandanı meşhur Fazıl'ı gördüm. Bir kurşuni köpekle kompartımanda karşımda oturuyordu. Geniş yüzlü, mahzun ve iyi bakışlı gözleri olan bir adamdı. Bu gözler muhitinin ötesinde bir şeylere bakıyor gibiydi. Mutfak takımlarını götürememiştik. O sabah sade bir fincan çay içmiş olduğum için trende açlıktan kıvranıyordum. Bu açlığı gidermek için çıkıp dolaşırken trenin kapısında Ali Çavuş'u gördüm. Bana biraz ekmek ver dedim. Kompartımanın kapısına battaniyelerimden birisini asmıştım. Öteki battaniye hem yastık hem örtü vazifesini görüyordu. Sabaha kadar titredim.